Ayrım 44, sayfa 299. 2. Güzel olan ne varsa dedelerim yapmış. Neslişah 1964'ten bu yana İstanbul'da yaşıyor. Çocukluğunda ve gençliğinde beraber olduğu, günlerini birlikte geçirdiği, hayatına tesir yapıp iz bırakmış akrabalarının, dostlarının, arkadaşlarının yahut tanıdıklarının neredeyse tamamı aradan geçen uzun seneler boyunca dört bir tarafa savruldular. Bazıları dünyadan huzur içerisinde ayrıldı ama bazıları hasret, dert ve sıkıntı içerisinde can verdi. Hatta bir kısmından geriye bir mezar bile kalmadı. Aileyi ilk terk eden babası Şehzade Ömer Faruk Efendi oldu. 1924'te kovulduğu memleketini bir daha göremedi ve hayata Mısır'da 1969'un 28 Mart'ında veda etti. Şehzadenin son hayali Türkiye'ye gelip İstanbul'da ölebilmekti ve İstanbul'da hayatta olan tek tük tanıdıklarının da yardımıyla hukuki yolları ümitsiz bir şekilde zorlamış ama netice alamamıştı. Ömer Faruk Efendi'yi Kahire'de Tora zindanında can vermiş olan kuzeni Şehzade Namık Efendi'nin yanına defnettiler. Neslişah aradan 8 sene geçtikten sonra 1977'de mezarları nakledebilmek için Ankara'dan izin istedi. İzin sessiz sedasız olması ve kimselerin işitmemesi şartıyla verildi ve babasıyla beraber kuzeni Şehzade Namık Efendi'nin kabirlerini İstanbul'a naklettirdi. Her iki şehzade Cağaloğlu'ndaki Sultan Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Defin işleriyle meşgul olan Şeyh Nazmi Efendi, Faruk Efendi'nin cenazesinin aradan geçen senelere rağmen hala bozulmamış olduğunu ve aynen kaldığını söyleyecekti. Neslişah'ın annesi Sabiha Sultan, boşanmış olmalarına rağmen bir türlü unutamadığı ve aşkını hayatı boyunca muhafaza ettiği kocası Ömer Faruk Efendi'den sonra sadece 2 sene yaşadı ve hayattan 1971'de İstanbul'da ayrıldı. Çocuklarına ve dostlarına, "Beni sakın padişah türbesine gömmeyin, aşiyana defnedin," demişti. Sanremo'da vefat eden babası Sultan Vahidettin, İstanbul'daki hükümdar mezarlıklarından birinde değil, Şam'da bir caminin avlusunda yatarken, kendisi için padişah türbelerinden birinde bir mezar istemiyordu. Sabiha Sultan son uykusunu şimdi arzu ettiği yerde, Aşiyan mezarlığında uyuyor. Orada yalnız da değil. Bir tarafında 1998'de Paris'te, öbür tarafında da 2006'da Lizbon'da vefat eden kızları Hanzade ve Necla Sultanlar var. Neslişah'ın prensi yani kocası Muhammed Abdülmünim, hayattan 1979 aralığında İstanbul'da ayrıldı. Cenazesi 21 sene önce terk etmek zorunda kaldığı memleketine götürüldü ve Kahire'de devlet töreniyle defnedildi. Hayatının ortağı olan Neslişah'a evlilikleri boyunca Arapça'da hep bu manaya gelen yani hanım ortak demek olan Şerika diye hitap etmişti. Prens 20. asır Orta Doğusu'nda herkese nasip olmayacak kadar çok ve önemli hadiseler görmüş, hatta hadiselerden bazılarının içerisinde bulunmuş ve her şeyi yaşamıştı. Veliaht olarak doğmuş, memleketine son vazifesini kraliyet naibi olarak yapmış, başına olmadık işler ve dertler gelmiş ama hiç konuşmamıştı. İmparatorluğun çöküşüne şahit olmuştu ve kaderi bile çöküşün parçasıydı. Arada bir sorulan, "Kendinize hangi memlekete ait hissediyorsunuz, Türk mü, Mısırlı mı?" gibisinden sorulara, çöküşün her anını yaşadığından olacak, "Siz anlamazsınız, ben Osmanlıyım," cevabını veriyordu. "Bunun ne demek olduğunu anlatmam da zor, anlamanız da. Osmanlıyım, o kadar," diyordu. 1970'lerin ortalarında hasret bir ara canına tak etti, Kahire'yi görmek, orada olmak istedi. Abdülnasır ölmüş, yerine Enver Sedat geçmişti ve Mısır'ın o eski sert politikası yavaş yavaş yumuşuyordu. Bir gün Enver Sedat'ın radyoda yaptığı bir konuşmayı işitti. Dışarıda yaşayan Mısırlılara sesleniyor, "Eski düşmanlıkları unutun ve gelin," diyor, memleketlerine çağırıyordu. Prens Abdülmünim oturdu, Enver Sedat'a bir mektup yazdı. "Ben de memleketime dönmek istiyorum," dedi ve "Buyurun," cevabını aldı. Bir sabah kızı İkbal ile beraber Bebek'teki Mısır konsolosluğunun kapısını çaldı. Bina vaktiyle Mısır Hıdivi'nin annesi Valide Paşa Emine Tevfik'in yani prensin babaannesinin yalısıydı. Çocukluk yıllarında yalının geniş salonlarında oynamış, gençlik senelerinin bir kısmını orada geçirmişti ve binanın her yerini, her köşesini bilirdi. Kapıyı çaldı, konsolosu görmek istediğini söyledi. Gördü ve seneler öncesinden kalan ama iptal edilmiş olan pasaportunu uzatıp, "Bunu uzatın lütfen, gidip memleketimi görmek istiyorum," dedi. Konsolosluk birbirine girdi. Önce Kahire'ye sormamız lazım dendi. Sonra yeni bir pasaport verildi ve Prens Abdülmünim seneler sonra tek başına birkaç haftalığına yeniden Kahire'ye gitti. Heliopolis'teki evinde kaldı ama perişan hale geldiğini, eşyaların bir kısmının yok olduğunu, kalanların da berbat edildiğini gördü. Mısır'dan ayrılmalarından sonra Junta'nın yani Genç Subaylar Örgütü'nün üyelerinden biri, binanın kapısına tırı andıran iri bir kamyon dayamış, beğendiği ne varsa alıp götürmüştü. Ama kamyonu öylesine tıka basa doldurmuştu ki, Junta mensuplarının evleri boşaltmalarına alışık olan maliyeciler bile dayanamamış ve eşyaları boşaltan subaya ''Biraz fazla mal kaldırdınız, başınıza iş gelebilir, bu listeyi imzalayın.'' deyip Neslişah'ın evini boşalttığına dair belge imzalatmışlardı. Ev sonra devlet misafirhanesi yapılmış ve Afrika'dan gelenlere tahsis edilmişti. Kongo'nun Patrice Lumumba'sı bir ara burada kalmış, evde bir hatıra bırakmak istemiş ve salondaki nefis bir İngiliz yemek masasının üzerine bıçakla ismini kazımıştı. Prens Abdülmünim Kahire'de birkaç hafta kalıp İstanbul'a döndü, sonraki senelerde yeniden bir iki defa daha gitti ama bütün bu seyahatlerini yalnız yaptı. Mısır'da seneler önce yaşadıklarını unutmaya çalışan Neslişah, Kahire'ye gitmekten hala ürküyordu. 1979 aralığında prensin vefatından hemen sonra İstanbul'daki Mısır Başkonsolosu Neslişah'ı ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Enver Sedat adına taziyede bulundu, cenazeyi Kahire'ye götürüp devlet töreni yapmak istediklerini ve bütün masrafı üstleneceklerini söyledi. Ve söylediklerini yaptılar. Neslişah oğlu ve kızı cenazeyle beraber uzun senelerden sonra Mısır'a ilk defa tekrar gittiler. Emirlerine Cumhurbaşkanlığına ait şoförlü bir Mercedes otomobiliyle bir de yaver tahsis edildi. Heliopolis'teki ev açıldı. Kaldıkları müddet boyunca bütün yemekler Cumhurbaşkanlığı sarayından gönderildi. Daha sonra istedikleri zaman rahatça gelip evlerinde kalabilecekleri söylendi ve Prens Abdülmünim'in Kahire'nin en eski camilerinden Rifai'den kalkan cenazesi Hıdiv ailesine mahsus türbeye defnedildi. Cenazede tuhaf bir hadise yaşandı. Prens Abdülmünim geniş bir bina şeklindeki aile mezarlığının içerisine defnedilirken Neslişah dışarıda definin tamamlanmasını bekliyordu. Bir ara içeriden gelen haykırmalar işitildi. Sonra çok yaşlı bir adam türbeden dışarı çıkıp etrafa bağıra çağıra ve gözlerinden yaşlar akıta akıta Neslişah'a doğru ilerlemeye başladı. Yanında Kral Farun kardeşi ve İran'ın eski imparatoriçesi Feziye'nin ikinci kocası İsmail Şirin de vardı. Yaşlı adam ilerleyip Neslişah'ın önüne geldi, selam verdi ve ''Ah efendina, bu memleketteki yegane namuslu adam sen idin ama ben sana ihanet edip memleketi hırsızlara bıraktım, beni affet diye başladı. 1952 ihtilalini yapanlar için ağzına gelen ne varsa uzun uzun saydırdı ve Neslişah'ın önce ellerini öptü, sonra boynuna sarıldı, gözyaşlarını döke döke ağlamaya başladı. Adamın çehresi Neslişah'a yabancı gelmiyordu. Bir yerlerden görmüş olabileceğini düşündü, hatırladı ve hatırlayınca dondu kaldı. Gözlerinden yaşlar akıta akıta bağırıp çağıran yaşlı adam, 1952 darbesinin güçlü generali ve Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı General Necip idi. Necip 1954 Kasım'ından sonra Cemal Abdülnasır tarafından istifaya mecbur bırakılmış, bir ara hapse girmiş, sonra vaktiyle Nimet Muhtar'ın bir kızına ait olan ve müsaade edilen Mark'taki, yani Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesini sağlayan Mercidabık Savaşı'nın cereyan ettiği bölgeye yakın yerdeki büyük bir villanın bir odasına yerleştirilmişti. Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı içerisinde banyo ile tuvaletin de bulunduğu bu odada senelerdir yaşıyordu. İstediği kadar içmesine izin veriyorlar ama dışarıya çıkartmıyorlardı. Necip, Prens Abdülmünim'in vefat ettiğini duyunca, ''Ben prensle beraber çalıştım ve iyiliğini gördüm. Cenazesine gitmem lazım.'' deyip izin almış, hasta yatağından kalkıp türbeye gitmiş, hatalarını ve pişmanlıklarını haykırarak söylemek ve prensin hiç olmazsa cenazesinden özür dilemek istemişti. Cenaze defnedildi ve Neslişah teşekkür ziyaretlerine başladı. Cenazeye iştirak edenlerin teşekkür maksadıyla evlerine gitmek Mısır'da asırlardır var olan bir adetti. Neslişah önce bir zamanlar kendisinin bulunduğu mevkide bulunan hanımı, yani Mısır'ın First Lady'si olan Cihan Sedat'ı ziyaret edip, kocası Enver Sedat'ın yardımlarına teşekkür etti, yapması gereken diğer ziyaretleri de yaptı. Ama bir mesele vardı. Cenazeye gelen General Necip'in de ziyaretine gidilip teşekkür edilmesi gerekiyordu. ve bu ziyareti Nesli Şah'ın oğlu Prens Abbas Hilmi yaptı. Cumhurbaşkanlığını tahsis ettiği otomobil ile Marg'a gitti. Necip'i kaldığı odasında ziyaret edip teşekkür etti. Ve bu arada tabii sabık cumhurbaşkanının perişan halini de bizzat gördü. Mısır'da eski adetlerin hala devam ettiğine, mesela emir almamış olmalarına rağmen bazı istihbaratçıların sabık kral naibinin ailesini mutlaka takip edip bir yerlere rapor vereceklerinden emindiler. Prens Abbas'ın Necip'i ziyareti de başka türlü yorumlanabilirdi. Prens böyle yanlış anlamaları önlemek için Marg'a Cumhurbaşkanlığından gönderilen yaverle beraber gidecek ve Necip ile yaptığı konuşmayı onun da dinlemesini sağlayacaktı. Kahire'de 3 hafta kaldıktan sonra İstanbul'a döndüler. Nesli Şah, Türkiye'ye yerleştiği 1964'ten sonra geçen uzun seneler boyunca basına sadece 2 kere konuştu, daha doğrusu 2 defa açıklama yapmak zorunda kaldı. Türk hükümeti 1996 yazında büyük babası Sultan Vahidettin'in Şam'daki mezarının İstanbul'a nakledilmesi konusunu gündeme getirmişti. Padişah'ın mezarının ardından Nazım Hikmet'in Moskova'daki kabrinin de bir şiirinde söylediği şekilde Anadolu'daki bir ceviz ağacının altına nakledilebileceği ve böylelikle memlekette sosyal bir barışın sağlanabileceği telaffuz ediliyordu. Nesli Şah kendisi, o sırada hayatta olan iki kız kardeşi Hanzade ve Necda Sultanlar ile kuzeni Hümeyra adına gazetelere 3 maddelik bir açıklama gönderdi ve Sultan Vahidettin'in mezarının getirilmesine karşı çıktı. 1. Aile mezarın naklini her zaman istemiştir ama bu iş Türkiye'de huzursuzluk yaratacak bir gelişme olmamalıdır. Hayatında zaten çok çekmiş olan hükümdar hiç olmazsa mezarında huzur içerisinde bırakılmalıdır. 2. Sultan Vahidettin'in son uykusunu uyuduğu Şam hem Müslüman bir ülkenin toprağıdır hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş vilayetinin merkezidir. Dolayısıyla büyük babamızın mezarı yabancı bir memlekette değil, o devirde başında bulunduğu devletin sınırları içerisindedir. Üstelik cetleri Kanuni Sultan Süleyman ile 2. Selim tarafından yaptırılan bir camidedir ve bu caminin haziresinde aileden 26 kişiyle bir arada yatmaktadır. 3. Türkiye dışında bulunan bütün Türk mezarları hiçbir ayrım yapılmadan memlekete getirilmelidir. Ama bazı çevrelerin mezarları mukayese etmeleri kabul edilemez. Şu kişinin kabri getirilirse Vahidettin de getirilmelidir demek, padişahlarla şairleri emsal göstermek hoş bir şey değildir. Nesli Şah II. ve son açıklamasını Sultan II. Abdülhamid'in torunu ve 1994'ten itibaren Osmanlı Hanedanı'nın reisi olan kuzeni Şehzade Osman Ertuğrul Efendi'nin 23 Eylül 2009'da 97 yaşındayken vefatından hemen sonra yaptı. Şehzade Osman Efendi, saltanat yıllarında dünyaya gelmiş olan son şehzadeydi. Nesli Şah, kuzeninin vefatının ardından yaptığı açıklamada, artık imparatorluk devrinde doğmuş ve bilinmesi şart olan protokol kaidelerini öğrenmiş tek bir şehzade kalmadığını, böyle bir durumda hanedan ve hanedan reisi kavramlarının da artık tarihe intikal etmesi gerektiğini söylüyor ve Osmanoğulları bundan böyle sadece bir aile olarak var olacaklardır, diyordu. Benzer bir açıklamayı son olarak Avrupa'nın en eski ailelerinden olan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu asırlarca idare eden Habsburg Hanedanı 2011 Temmuz'unda yapmıştı. Habsburgların Nesli Şah'ın çok yakın arkadaşı olan son reisi ve imparatorluk döneminde doğmuş son veliahtı Arşidük Otto von Habsburg, 4 Temmuz 2011'de Almanya'da ölmüş, Viyana'ya götürülen cenazesi imparatorluk ailesi mensuplarına mahsus olan Kapuzin Kilisesi içindeki mezarlığa, Habsburg geleneklerine uyularak çıkartılan kalbi de Macaristan'daki Pannonhalma Kilisesi'ne defnedilmişti. Törenlerin tamamlanmasından sonra Habsburg Hanedanı bir açıklama yayınladı ve hayatta imparatorluk döneminde dünyaya gelmiş başka bir prens ve prenses kalmadığı için Arşidük Otto için yapılan cenaze merasiminin benzerlerinin bundan böyle tekrar edilmeyeceği, aile üyelerinin artık Kapuzin Kilisesi'ne değil normal mezarlıklara defnedileceği duyuruldu. Osmanoğulları Hanedanı'nın tarihe intikal ettiğinin, o hanedanın bir mensubu tarafından duyurulması vazifesi de 2009 Eylül'ünde Nesli Şah'a düşmüştü. Dipnot 3, Nesli Şah'ın açıklamasının tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 48 numaradadır. Saraylarda başlayan bir hayat, doğumu şerefine toplar atılıp altınlar basılması. Bir değil, birkaç defa uğranan sürgünler. Debdebe ve şaşa dolu günler, mücevherlerin en parıltılısı, giyim kuşamın en göz alıcısı. Sahip olunan tek elbisenin her gün giyilmekten dolayı kullanılamayacak hale gelmesi ve yenisini alacak paranın bulunmaması yüzünden mektebe gidilememesi. Yabancısı olduğu bir memleketin first lady'liği. İsimlerini bugün artık sadece tarih kitaplarında, ansiklopedilerde yahut filmlerde rastlanan krallarla, siyasetçilerle ve sanatçılarla kurulmuş ve senelerce devam etmiş zevkli dostluklar. Askeri mahkemelerde çatık kaşlı, tebessüm nedir bilmeyen hakimlerin önünde geçen tehlike dolu, ürkütücü günler. Avrupa sosyetesinin en ulaşılmaz mensuplarıyla beraber ihtişamın zirvesindeki partiler. Evinin defalarca basılması, çocuklarının oyuncaklarına kadar her şeye el konması. Ve daha niceleri. Neslişah bütün bunları bir arada yaşadı. Hayatının 40 seneye yakın kısmı sürgünlerde, son 50 yılı da vatanında geçti. Şimdi evinde 80 küsür seneyi geride bırakmış bir ömrün hüzünleri, hayal kırıklıkları, şaşkınlıkları, saadetleri ve daha çeşit çeşit hatırası ile baş başa. Birkaç ömrü birden doldurabilecek böyle bir hayatta mutluluğun mu yoksa üzüntünün mü daha fazla yer tuttuğunu sadece kendisi biliyor. Ama çok şeyi unutmak, mümkünse hafızasından silmek ve sadece güzel olanları hatırlamak istiyor. Evde yalnız kaldığı zamanlarda bazen Dolmabahçe Sarayı'na, büyük babası Halife Abdülmecid Efendi'nin resim atölyesine gidiyor, tablo yapmasını seyrediyor. Büyük baba elindeki fırçayla torununun burnuna hafifçe dokunuyor, "Bak güzel kızım, bu kırmızı çil sana ne kadar yakıştı," diye fısıldıyor. Dolmabahçe'den Yıldız Sarayı'na, diğer büyük babası Sultan Vahidettin'in yanına uzanıyor, şah babasının fil dişi bir ağızlığın ucundaki sigaranın dumanını emercesine çektiğini görüyor. Şah baba, kelebek gözlüklerinin gerisinden ona müşfikçe gülümsüyor. Tam o sırada kulağına annesi Sabiha Sultan'ın piyanoda çaldığı ve sonunu bütün saraylı piyanistlerin yaptığı şekilde Alaturka kadansıyla bitirdiği bir Chopin namesi geliyor. Neslişah, annesinin tuşlar üzerindeki parmaklarını takip edip, bütün dikkatini namelere verdiği sırada, anneannesi Nazik Eda Kadın Efendi'nin uzun eteklerini zarif şekilde hışırdatarak yanından geçtiğini ve uzaklara, çok uzaklara doğru süzülüp kaybolduğunu hissediyor. Gözü bir ara pencereden dışarıya kayıyor, göğe yükselen ince minareleri, zarif kubbeleri, sarayları, şehrin çok değişmiş olsa bile zarafeti hala hissedilen silüetini fark ediyor ve "Güzel olan ne varsa dedelerim yapmış," diyor.